Ayrım 19. Sayfa 643. 52. bölüm. Suikast duruşmaları. Gazi şimdi Çankaya'da yanında içki arkadaşları, geçici kadınları, entelektüel gazeteciler grubu, uysal vekilleri ve İsmet Paşa ile yalnızdı. Eline diktatörce yetkiler geçirip muhalefeti sindirdiğinden beri eski arkadaşları sofrasına pek uğramaz olmuşlardı. Böylece her şeyden uzak kalması Gazi'ye yaramıyordu. Bu yüzden bir takım kuşkulara kapılıyor, kendi düşmanlarına karşı durumlarını güçlendirmek için onu kışkırtan kimselerin etkisinde kalıyordu. Aynı zamanda istiklal mahkemelerinin kin ve korku saçtığı memleketle de bağlantısını kaybetmişti. Bu hal muhalefetin yer altına çekilmesine ve daha kendini bilir liderler yerine bir takım sorumsuz maceracılar tarafından sömürülmesine yol açtı ve içinde komploların gelişmesi normal olan bir hava yarattı. İlk komplo kurucuları Gazi'ye karşı kişisel garazları olan küçük çaplı önemsiz kimselerdi. Bunların elebaşılarından biri Ziya Hurşit adında kabadayılık taslayan Trabzonlu bir maceracıydı. Ziya Hurşit, Gazi'nin eski baş muhafızı tarafından öldürülen arkadaşı Ali Şükrü'nün intikamını almak peşinde koşuyordu. Olaydan sonra mecliste hükümete karşı açılan kampanyayı Gazi'ye de kinayelerde bulunarak yürütmüştü. Bu da öteden beri sürüp giden bir düşmanlığın sonucuydu. Mustafa Kemal Sakarya Savaşı'nı kazanıp bir kahraman gibi Ankara'ya dönerken, mebuslar kendisini alkışlamak için meclisin taraçasına toplandıkları sırada, Ziya Hurşit içeride kalmış ve kara tahtaya şunları yazmıştı. Millet önce mabutlarını yaratır, sonra da onlara tapar. Gazi'ye karşı duyduğu kin ve kıskançlık 1925 yılı sonunda onu öldürmeyi tasarlayacak kadar kuvvetlenmişti. Karadeniz'den kelleyi koltuğa almış biri Laz, öbürü Gürcü, iki fedai buldu ve bu işi nasıl yapacağını düşünmeye koyuldu. Meclis binasında bir keşif yaparak yabancılara ayrılan locadan karşıdaki başkanlık kürsüsüne bomba atılıp atılamayacağını hesapladı. Tavanda Gazi'ye nişan alabileceği bir delik açtı. Kabine toplantıdayken bir baskın yapmayı da düşündü. Ama güvenlik tedbirlerinin çok sıkı olduğunu gördü. Anadolu Kulübü'nün dışında bir pusu kurmayı da tasarladı. Katillerin mezarlar ve ağaçlar arasına saklanabileceği komşu mezarlığı bu amaç için uygun buldu. Ama haydutların başı bu mevsimde ağaçlar yapraklarını döktüğünden gizlenmenin güç olduğunu ileri sürdü. Bir gece saklanıp bekledilerse de Gazi hiçbir şeyin farkında olmadığı halde gün ağarıncaya kadar kulüpten çıkmadı. Ziya Hurşit'in suç ortakları arasında Miralay Arif de vardı. Gazi eski eğlence arkadaşı Arif'i sonradan Eskişehir mebusu seçtirmişti. Daha sonra Arif'in adı bir rüşvet olayına karıştığı için Gazi kendisinden yüz çevirmiş, Arif de bu yüzden politikada önemli bir yer alamamış olmasına içerlemeye başlamıştı. Komploculardan biri de eski Ankara valisi Abdülkadir'di. Ama içlerinde en etkilisi eski İttihat ve Terakki nazırlarından Şükrü Bey'di. Şükrü Bey'in komitacı metotları ve Jön Türkler zamanında gizli bir tetikçi teşkilatla olan ilgisi herkesçe bilinirdi. Şükrü Gazi ile açıkça dalaşmış, Gazi'nin adamları da onu hırpalamışlardı. Meclis koridorlarında efendilerine karşı gelen başka kimselere meydan okudukları gibi Şükrü Bey de bir akşam bir lokantada çıkan kavga sırasında üzerine tabak fırlatarak kızdırmışlardı. Şükrü'nün İstanbul'daki bölücü gruplarla özellikle eski İttihat ve Terakki ileri gelenlerinden Kara Kemal'le de ilişiği vardı. İttihat ve Terakki'nin hala yer altında varlığını sürdürdüğü ve basının da daha açık konuştuğu İstanbul'da Gazi'ye eskiden beri düşman olanlar çoktu. Son zamanlarda İstiklal Mahkemelerinin keyfi kararları da hoşnutsuzluğu arttırmıştı. Şükrü Bey ayrıca üyesi bulunduğu terakkiperver fırkadan da yardım görmeyi umuyordu. Suikastın çok yakın olduğu bir akşam Şükrü Bey, terakkiperver fırkadan başka birisinin önünde bunu sarhoşlukla ağzından kaçırdı. Adam hemen gidip Rauf Bey'e haber verdi. Ziya Hurşit ile Şükrü, Rauf Bey'in önünde olayı öfkeli protestolarla reddettiler. Sarhoş bir aptalın laflarını nasıl olur da ciddiye alabilirsiniz? Rauf Bey, komployu haber veren adama, buna gerçekten inanıyorsa sorumlu bir mebus gibi gidip hükümete bildirmesini söyledi. Bu arada Arif koşarak kiralık katil Laz'ı geri çekmişti. Rauf Bey de Ali Fuat ve Refet Paşalar da olayı önemsemez gibi davrandılar. Bunu Jön Türkler devrinin pek iyi bildikleri suikast ve entrika havasının geri dönüşü gibi görüyorlardı. Yaptıkları tek iş, ortaya bir daha böyle bir söylenti atılacak olursa, inanılmayacak bir şey bile olsa, hemen hükümete bildirmek için aralarında karar almak oldu. Bütün telaşları ileride böyle bir suikast için Terakkiperver Fırka adının paravan gibi kullanılmasını önlemekti. Bunun için gerekli teşebbüslere giriştiler. Üyelerine yaptıkları temaslarda ihtiyatlı davranmalarını, ayaklarını tetik almalarını, şüpheli bir şey görürlerse gelip haber vermelerini, kendi evlerinde de güvenlik tedbirleri almalarını sıkıca tembih ettiler. Böylece komplo 6 ay öteye atıldı. Ama büsbütün bırakılmış değildi. Suikastçılar bu işi Ankara'dan İzmir'e taşıdılar. Gazi Anadolu'da yaptığı iki uzun geziden sonra 1926 Haziran'ında oraya gidecekti. Suikastçılardan bazıları İstanbul'dan vapurla geldiler. Şükrü Bey bunlara silah sağlamış, silahları koyduğu bavullara kendi kartvizitini takmış, bavullar da mebus kartvizitiyle polis kontrolünden geçmeden gemiye sokulmuştu. Böylece bütün çete İzmir'de toplandı. İzmir'de cinayetin işleneceği yer olarak istasyonla otel arasında üç dar yolun birleştiği nokta seçildi. Gazi'nin bindiği araba burada ister istemez yavaşlayacaktı. İki katilin Gürcü ile Laz'ın yanına Çopur Hilmi adında üçüncü bir katil katıldı. Bu üçü gerekirse Ziya Hurşit de aralarında olarak Gazi'nin üzerine tabancalarla ateş edecek ve çiçek buketleri içine sakladıkları el bombalarını atacaklardı. Onu öldürdükten sonra kalabalığın arasına karışarak kaçacak, kendilerini bekleyen bir otomobile atlayacak, doğruca limana gideceklerdi. Orada Giritli başka bir suç ortağının harekete hazır bulundurduğu bir motora atlayıp kıyıdan uzaktaki adalardan birine geçeceklerdi. Bu tasarı tamam olunca iki suikastçı o arada İzmir'de olmadıklarını ispat için İstanbul'a döndüler. Giritli onların bu birdenbire gidişi üzerine hükümetin bir şeyler sezmiş olmasından kuşkulandı. Gazi'nin gelişi de 24 saat ertelenince şüphesi büsbütün kesinleşti. Canını ve belki de vicdanını kurtarmak için bir polis komiserine giderek bütün işi açıkladı. Vali hemen harekete geçti. Ziya Hurşit gece yarısı otelinde tutuklandı. Gürcü ile Laz onunkine yakın bir otelde, Çopur katil de kendi evinde yakalandılar. Ziya Hurşit kaçmaya kalkışmadı. Omursamazlıkla yastığının altındaki tabancayı ve yatağının altındaki iki bombayı polise teslim etti. Ertesi gün İzmir'e gelen Gazi sanki hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Balıkesir'den gelişini sırf içgüdüsü, belki de bir çeşit önseziyle geciktirmiş, böylece hayatını kurtarmıştı. Bu çeşit bir suikast ihtimalini aklından hep geçiriyordu. Hele bir zamandan beri Ziya Hurşit'i izleyen gizli polisin verdiği raporlar bu kuşkuyu daha da kuvvetlendirmişti. Suikastı ve tutuklamaları resmi bir bildiriden öğrenmiş olan halk onu coşkunluk içinde karşıladı, alçakların cezaya çarptırılması için bağırmaya başladı. Otelin önünde büyük bir kalabalık toplanmıştı. Gazi burada gazetecilerin önünde bu olayın başka yerler varken düşmandan kurtarmış olduğu şerefli İzmir şehrinde meydana gelmesinden duyduğu üzüntüyü belirtti. Ama bu gibi alçakça teşebbüsler inkılabın kutsal ateşini söndüremeyecekti. Gazi arkadan Ziya Hurşit'i yanında nöbetçilerle karşısına getirtti ve soğuk bir naziklikle ona Kurtuluş Savaşı'ndaki işbirliklerini hatırlattı. Sonra kendisini ne diye öldürmek istediğini sordu. Ziya Hurşit suikastın elebaşısının kendisi olduğunu kabul etti. Ertesi gün daha geniş itiraflarda bulundu, bağışlanmasını istedi. Ama Gazi, kanunun hükmünün yerine getirileceğini, kendisinin buna karışamayacağını söyledi. Gazi, Ziya Hurşit'in kiraladığı katillerden birini getirtti. Karşısındakinin kim olduğunu bilmeyen adam, Mustafa Kemal'i öldürmeye niyetli olduğunu itiraf etti. Bu iş için ona para vermişler, Mustafa Kemal'in memlekete kötülük eden fena bir adam olduğunu söylemişlerdi. Kendisi onu tanımıyordu. Gazi, peki ama dedi, tanımadığın bir adamı nasıl vurursun? Ya başka birisine ateş etseydin? Adam ateş etmeden önce Mustafa Kemal'i kendisine göstereceklerini söyledi. Bunun üzerine Gazi tabancasını çıkararak adama verdi. Öyleyse dedi, işte Mustafa Kemal benim. Hadi al şu tabancayı da vur beni. Adam beyninden vurulmuşa döndü, sonra yere kapanarak hüngür hüngür ağlamaya başladı. Suikastın bir düzine kadar fesatçı tarafından hazırlandığı anlaşılıyordu. Bunların başında Şükrü vardı. Ziya Hurşit'le bunun gerçekleşeceğine hiçbir zaman ciddi olarak inanmadığını söyleyen Arif de aralarındaydı. Suikast tamamen kişisel nitelikteydi, normal bir ağır ceza davası gibi işlem görebilirdi. Suçlular aslında alışılmış komitacı tipindeydiler, içlerinden çoğunun sabıkası vardı. Hiçbirinin düşmanlarını öldürdükten sonra politika bakımından ne yapacakları üzerinde düşünceleri yoktu. Başları da siyaset alanında sözü geçen kimseler değildi. Bunlara verilecek bir ceza düzeni sağlamaya yeterli olabilir ve ileride Gazi'nin şahsı üzerinde girişilecek teşebbüsleri de önlerdi. Ama Gazi işi büyük ölçüde siyasi bir komplo gibi ele almayı daha uygun gördü. Bu kaçırılmayacak bir fırsattı. Zira topyekün bir iktidar için sabırsızlanan ve kendisine karşı olan herkesten kuşkulanmaya başlayan Gazi'ye, onları suçlamak ve yolunun üzerinden uzaklaştırmak imkanını veriyordu. İstiklal Mahkemesi derhal özel bir trenle Ankara'dan İzmir'e getirildi. Mahkeme başkanı Kürt ayaklanması duruşmalarında olduğu gibi yine Kel Ali'ydi. Hiç acımadan, kolayca ölüm cezası veren bir yargıç olarak tanınan Kel Ali, dışarıdan bakılırsa yumuşak, hatta kibar görünüşlü bir adamdı. İskoçyalı olan Sir Ronald Lindsay, onu saygıdeğer bir İskoç papazına benzetirdi. Baş yardımcısı da adaşı Kılıç Ali'ydi. O da babacan halleriyle herkesin hoşuna giden bir adamdı. Ama Gazi'nin yakınındakiler arasında en serti de oydu. Efendisinin ne düşündüğünü iyi bilir ve onun verdiği bir emri yerine getirmek için hiçbir şeyden çekinmezdi. İkisi de el ele vererek tutuklamalara giriştiler. Birkaç gün sonra tutuklananlar önemli bir yekûna varmıştı. Aralarında Şükrü ve Arif gibi suikasta doğrudan doğruya karışanlardan başka, teşrii dokunulmazlıklarına bakılmadan yakalanan 25 kadar da mebus vardı. Beklenebileceği gibi eski iddiaçlardan Gazi'nin öteden beri çekemediği Doktor Nazım'la maliyeci Cavit de tutuklananlar arasındaydı. Abdülkadir bir öküz arabasıyla kaçmaya çalışırken sınırda yakalandı. Kara Kemal bir süre için polisten kaçabildi. Ama polis izini bulunca bir tavuk kümesine gizlenerek kendini vurdu. Lakin aslında ılımlı bir parti olan terakkiperverlerin liderleri de tutulmuştu ki, Kazım Karabekir, Refet, Ali Fuat Paşalarla daha iki general ve Avrupa'da oldukları için gıyaplarında karar verilen Rauf ve Doktor Adnan Beyler de bunların içindeydi. Kazım Karabekir Paşa mahkemenin emriyle Ankara'da tutuklanmıştı. Lakin İsmet Paşa buna karşı koyarak eski arkadaşının kendi sorumluluğu altında serbest bırakılmasını istedi. Üstelik paşalardan hiçbirinin suikasta rolü olamayacağı üzerinde ısrar etti. Böylece hükümetle mahkeme arasında açık bir uzlaşmazlık olduğu anlaşılıyordu. Mahkeme arkadan İsmet Paşa'yı da kendisini yakalatmakla tehdit etti. Üyeleri meclis adına davrandıklarını ileri sürerek hükümetin kendilerine emir vermeye ve işlerine karışmaya yetkisi olmadığını söylediler. Kazım Karabekir mahkemenin emriyle tekrar tutuklandı. Gazi İsmet Paşa'yı hemen İzmir'e çağırdı. İsmet Paşa İzmir'e gitti ve mahkemenin bir oturumunda bulunduktan sonra itirazlarını geri aldı. Böylece mahkemeye hükümetin yardımcılığını sağlamış ve meydanı çifte alilere bırakmıştı. İzmirlilerin önünde yapma bir üzüntüyle, "Çok müteessirim," dedi. "Dehşetten tüylerim ürperiyor." Mecliste kendileriyle fikir alışverişinde bulunmaktan zevk duyduğum arkadaşların, iktidarı bir komplo ile ele geçirmek isteyeceklerini hiç ummazdım. Sanıklar teker teker sorguya çekildikten sonra bir arada mahkeme salonu haline konulmuş olan Elhamra sinemasına getirildiler. Burada yanlarında süngülülerle iki sıra iskemleye oturtulduktan sonra localardan yükselen hafif mırıltılar arasında beklemeye başladılar. Sonra birdenbire mahkeme üyeleri sessizlik içinde ağırbaşlı bir şekilde sahneye geldiler. Davanın nasıl yürütüleceği iddianameden ve Kel Ali'nin basına verdiği bir demeçten belli olmuştu. Terakkiperverler suikasta katılmakla suçlandırılacaklardı. Şükrü, Cavit ve Kara Kemal'in temsil ettiği iddiatçılar, devrime karşı olan amaçlarını yürütmek ve Gazi'yi öldürüp yerine kendi kuracakları bir hükümeti geçirmek için onlarla işbirliği yapmışlardı. Terakkiperverler, bir bilgisizlik uykusu içinde partilerinin bu gizli tetikçi hareketler uğruna bir paravan gibi kullanılmasına göz yummuşlardı. Terakkiperver paşalar, gerçekte olup biteni iyice görmüş olsalar bu duruma düşmezlerdi. Ama aslında hiç de uyanık davranmamış, komplonun gözleri önünde gelişmesine seyirci kalmış, hükümete haber vermeyi safsaklamış, böylece memleket içinde düzensizlik ve anarşi yaratmaktan dolayı suçlanmayı hak etmişlerdi. Bundan dolayı nazari olarak meclise karşı sorumlu bile olsa, kendini teşrii dokunulmazlık filan gibi ufak tefek anayasa kayıtlarıyla bağlı görmeyen ve memleket kanunlarının üstüne çıkan bir mahkeme tarafından yargılanacaklardı. Ne avukat tutmaya ne temyiz etmeye hakları vardı. Suçsuzluklarını ispat edemezlerse suçlu bilineceklerdi. Kaderleri Abdülhamit'in ve komitacı Jön Türklerin, Mustafa Kemal tarafından o kadar yerilen metotlarına benzer metotlarla elde edilmiş keyfi ve yüzeyde kalan delillere bağlıydı. Mahkeme şahit dinlemeyi pek gerekli görmüyor, suçlular sadece bir sorgudan geçiriliyor, arkadan yargıç kararını veriyordu. Terakkiperver fırka liderleriyle paşalar, bu çeşit bir adalet oyunu karşısında şerefleriyle en bağdaştırdıkları yolu izlediler. Kendilerini savunmadılar. Savunma konusunda söyleyecek bir şeyleri olup olmadığı sorulunca hayır cevabını verdiler. Ziya Hurşit, Şükrü ve yardakçıları gibi gerçek suçluların sorgusundan generalleri suçlayacak bir delil elde edilemedi. Ziya Hurşit teşebbüsünün tabiatıyla siyasal bir amacı olduğunu kabul etti. Fakat ne Rauf Bey'in, ne Ali Fuat Paşa'nın, ne de başka terakkiperverin bundan haberi vardı. Bunlar hepsi ürkek adamlardı. Onların hiçbir zaman Halk Partisi ile başa çıkamayacaklarını anladıkları için, aynı düşüncede olan Abdülkadir ile kendisi ayrı bir grup kurmuşlar ve bir hükümet darbesi yapmayı tasarlamışlardı. Ziya Hurşit başına geleceği kestirdiği için olacak, bütün sorgusu süresince suçunu küstahlığa varan bir soğukkanlılıkla itiraf etti. İzmir duruşmaları 3 hafta sürdü. Gazi daha başta Çeşme'ye çekilmişti. Burada adaletin kendi kendine yerine gelmesi gerektiğini ve sonunun kendisini ilgilendirmediğini ileri sürerek tarafsız bir tutum takınmışa benziyordu. Ama mahkeme üyeleriyle başka nüfuzlu kimseler yine gelip onunla görüşüyorlardı. Böylece kararların onun onayından geçtiği düşünülebilirdi. Ziya Hurşit, Şükrü, Arif, henüz yakalanmamış olan Abdülkadir ve daha 11 kişi ölüm cezasına, Rauf Bey ile 7 kişi de çeşitli hapis ve sürgün cezalarına çarptırıldılar. Cavit, Doktor Nazım ve öteki iddiatçıların mahkemesi daha sonra Ankara'da görülecekti. Lakin Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Refet Paşalarla geri kalan iki paşa ve çoğu terakkiperver eğilimli olan daha 10 kişi beraat ettiler. halk ihtilal kahramanı paşaların tutuklanmasını hoş karşılamamış, mahkemede kendilerine karşı açıkça sempati göstermişti. Gazi belki de eski arkadaşlarını astırmak değil de onlara sadece bir ders vermek istemişti ama beraat etmeleri İsmet Paşa'nın etkisine yoruldu. Dipnot: Gazi sonradan Ali Fuat Paşa'ya eski dostluğundan dolayı kendisini esirgemiş olduğunu, ötekileri de onun yüzünden bıraktığını söylemişti. Ölüm cezasına çarptırılanların çoğu o gece İzmir'in çeşitli yerlerinde asıldılar. Gazi Arif'inki de içinde ölüm kararlarını otomatik olarak ağzında sigara, yüzünün kurşuni maskesinde hiçbir heyecan belirtisi göstermeden imzaladı. Bu onun için hala savaş demekti, iç düşmana karşı. Sakarya'da ona, bu memlekette sebepli sebepsiz ölüme gönderilebilecek yeteri kadar adam bulabilirsin diye takılan Arif değil miydi? Arif son dakikaya kadar eski dostunun ona canını bağışlayacağını umdu. Karardan sonra Gazi'ye bir mektup yazarak eski dostluklarını hatırlatmış ve bağışlanmasını istemişti. Dar ağacına gelince paşanın mektubuna karşılık verip vermediğini sordu. Muhakkak verir diye ısrar etti. 5 dakika daha bekleyelim olmaz mı? Ama hiçbir cevap gelmedi. Ziya Hurşit dar ağacına düğüne gider gibi hazırlandı. Ağır ağır özenle giyindi, üzerine bol bol kolonya sürdü, üst cebine güzelce bir ipek mendil yerleştirdi. Asılacak öteki 10 kişinin adlarını öğrenince bir yanlışlık olacak dedi. Bana kalırsa bunlardan bazıları asılmayacaklardı. Gerçekten bunlardan biri hükümete muhbirlik yapıyordu. Bu yüzden boş yere hizmetlerinin göze alınması gerektiğini savunmuştu. Ziya Hurşit bundan sonra para cüzdanını hapishane müdürüne bıraktı. Bunun kardeşine verilmesini ve içindeki parayla kendisine iyi bir mezar yapılmasını istedi. Alayla, bu isteğimi yerine getirmezsen dedi, öteki dünyada sana rahat vermem. Orada seni öldürmeye çalışırım. Bu sefer de başarırım elbet. Dar ağacı Gazi'yi vurmak istediği yerde kurulmuştu. Aman ne güzel buluş dedi. Tıpkı beşiğe benziyor, yüksek de ha. Siz hepiniz aşağıda kalacaksınız, ben tepenizden bakacağım. İpi boynuna kendi geçirmek için ısrar etti. Asıl sinirli olan cellattı. Hadi beyim dedi, hadi geç kalıyoruz. Ziya Hurşit güldü. Acelen ne yahu, ölecek olan benim, sen telaş etme. Birkaç dakika sonra öbür dünyada olacağım. Söyle bakayım bir istediğin var mı? Oradaki hısım akrabana selam götüreyim mi? Böylece dudaklarında bir gülümsemeyle can verdi. Ertesi gün halk gömleklerinin üzerine suçları yazılmış 11 kişinin dar ağaçlarında sallandığını görebilecekti. Ali Fuat Paşa ile arkadaşları beraatten sonra hemen salıverilmemiş, sinemanın altında bir depoya götürülmüşlerdi. Korku içinde bekleşirlerken bir gece geçti, arkadan bir gün, bir gece daha. Bırakılacaklarına hala inanamıyor, böyle tutuklu kalmalarının suçluluğun sürmesi anlamına mı geldiğini birbirlerine sorup duruyorlardı. Fuat Paşa ile Kazım Karabekir arkadaşlarını yatıştırmaya çalışıyorlardı. Aralarında hapis cezasına çarptırılmış olanlar da vardı. Bunlardan biri İstanbul, biri Sivas mebusu olan 2 kişi, verilen kararın haksız olduğunu öfkeyle ileri sürüyor, mahkemelerinin yeniden görülmesi için bağırıp çağırıyorlardı. İkisini de iyi tanıyan Ali Fuat Paşa, düşüncesiz bir davranışta bulunmamaları için öğüt verdi. Bu gibi siyasi davalar çok kere aradan zaman geçtikten sonra tekrar görülürdü. Ama ötekiler onu dinlemek istemediler. Üzerlerinde bu lekeyle yaşayamazlardı. Kararı temyiz edeceklerdi. Kapıya gelen bir gardiyan, "Temyize gitmek isteyenler bu yana," dedi. İkisi de hemen koştular, kapı arkalarından kapandı. Saatler geçti, geri dönmediler. Gece geç vakit bileklerinde kelepçeyle cezaevine götürülürken görüldüler. Haklarındaki karar değiştirilmişti. O gece Rüştü adındaki paşa ile birlikte asıldılar. En sonunda sabahleyin beraat edenler serbest bırakıldı. Dışarıda toplanan halk, Tanrı'ya şükürler olsun, paşalarımızı bize bağışladı diye onları alkışlıyordu. Vali bu gösterilerden telaşlanarak onları gidecekleri yere götürmek için resmi bir araba gönderdi. Önce yayan yürümek isteyerek arabayı geri çevirdiler. Ama yürümeye imkan kalmayınca halk onları otomobile götürdü. Birçokları yanlarına bindiler, arkadakilerin de izleyebilmesi için arabanın ağır gitmesini istediler. Böylece paşaların bırakılışı bir zafer gösterisine benzemişti. İzmir duruşmaları bütün suikastçıları temizlemiş ve Gazi'nin karşısındaki terakkiperverlerin muhalefetini de susturmuştu. Zira bundan sonra paşalar ve arkadaşları gerçekten politika alanından silineceklerdi. 15 gün sonra Ankara'da başlayan davanın amacı da Gazi'nin geri kalan düşmanlarını, İttihat ve Terakki üyelerini ortadan kaldırmaktı. Suçlular en başta gelenleri Cavit ve Doktor Nazım olmak üzere 50 kadardı. Buradaki suç nedeni Mustafa Kemal'in canına kasıt değil, fakat rejimi devirmeye yönelmiş siyasi bir teşebbüstü. Bu İttihatçılarla Milliyetçiler, Envercilerle Kemalciler arasında sürüp gitmiş ve Türk İhtilal Hareketi'ni ikiye bölmüş olan bir düşmanlığın son noktasıydı. Gazi, İttihat ve Terakki'den arta kalanları bir bakıma kendi özel açısından, o kafasından bir türlü çıkmayan eski çekişmelerin, kavgaların, entrikaların hatırasıyla değerlendiriyor ama bir yandan da onları politika açısından sadece kişisel çıkarlara bağlı, köklü bir milli programdan yoksun bir rejimin artıkları olarak görüyordu. Hala bir takım para kaynaklarıyla beslenen ve yeraltı siyasal entrikaları iyi bilen liderler tarafından yürütülen partiden geri kalan ne varsa bundan dolayı kendi rejiminin kaçınılmaz düşmanıydı. Gazi, İttihatçılar büsbütün ortadan silininceye kadar tam bir güvenlik duygusuna kavuşamayacaktı. Mahkeme, İttihatçı liderlerin Türkiye'den kaçışından sonra ve arkadan Türkiye'ye dönme çabaları sırasında Enver Paşa ile işbirliği ettiklerini ortaya koydu. Onları 1. Büyük Millet Meclisi döneminde hükümeti devirmeye kalkmak, 2. seçimler sırasında karışıklık çıkartmak, terakkiperver fırka yoluyla muhalefet kurmak, bu amaçla Cavit'in evinde ve Kara Kemal'in yazıhanesinde gizli toplantılar yapmak ve gazetelerde sistematik olarak hükümet aleyhtarı yazılar yazdırmakla suçladı. Sanıklar İzmir'deki gibi suçsuzluklarını ispat edemedikleri sürece suçlu sayılacaklardı. Yargıçların gözünde hükümeti desteklememiş olmak gibi olumsuz bir davranış, suçluluklarına yeter bir delil oluyordu. Halkın gözünde ise suçlarını belirtecek bir delil bulunmayışı, kimsenin ölüm cezasına çarptırılmayacağı kanısını uyandırmıştı. Lakin Gazi'nin İttihatçı liderlere karşı duyduğu kişisel kin ve kuşku, şimdi memleketteki ekonomik kargaşalık haberlerinin yarattığı endişeyle daha çoğalmış ve bir kuvvet gösterisinde bulunmak zorunluluğu kendini göstermişti. Üstelik paşaların serbest bırakılması bazı çevrelerde bir zayıflık belirtisi gibi de yorumlanabilirdi. Bundan başka dışarıdaki Musevi teşekkülleriyle daha bir takım kuruluşlar Cavit'in beraat ettirilmesi için sürekli baskı yapıyorlardı. İşin içinde bir de yabancı parmağı olduğu gibi uğursuz bir şüphe, Gazi'nin Cavit'ten kurtulma isteğini hafifletecek bir şey değildi. Suikasttaki suç ortaklığı yüzünden ölümle cezalandırılmış ama ancak şimdi yakalanmış olan Abdülkadir'in son dakikadaki tanıklığı, terazinin kefesini Cavit'in aleyhine eğmek için yeterli oldu. Mahkeme sanıklardan 37'sinin beraatine karar verdi. Bunların arasında Tanin başyazarı Hüseyin Cahit de vardı. Ancak daha önceki sürgün cezası hala yürürlükte kalıyordu. Rauf Bey'den başka 6 kişiye 10'ar yıllık sürgün cezası verildi. Cavit, Nazım ve 2 İttihatçı lider daha ölüm cezası giymişlerdi. Böylece eski hesaplar görülmüş, eski laflar gerçekleşmiş oluyordu. Dünya Savaşı'nın ilk günlerinde Mustafa Kemal Cavit için de, Nazım için de böyle adamları asmak gerek dememiş miydi? Cavit Bulgaristan'dan yiyecek satın alma isteğini geri çevirdiği, Nazım da Enver Paşa ile terfiğini engellediği için. Nazım son zamanlarda onunla dostlarını hapse atarak büyüyen küçük Napolyon, Gazoz Paşa diye açıkça alay da etmişti. İsmet Paşa da Cavit'le Hüseyin Cahit'e Lozan'daki politikasını engelledikleri için kırgındı. Ama gazetelerin baskısı karşısında Cahit'in kurtulmasını sağlamayı başarmıştı. Ölüm cezası o gece Ankara'nın merkezinde yerine getirildi. Cavit kaderine sükunetle boyun eğdi. Dar ağacının altına gelince cezaevi doktoruna Hüseyin Cahit'e kurtulduğu için tebriklerini bildirmesini, karısını ve çocuğunu kendi yerine öpmesini, gazi ile yargıçlara selamlarını götürmesini ve giydiği hükmün bütün hukuk kurallarına aykırı olduğunu eklemesini söyledi. Ziya Paşa'nın zalimlerin ceza görecekleri üzerindeki bir beytini okudu. Sonra cellata dönerek vazifeni yap dedi. Çevik bir hareketle dar ağacının kaidesine çıkarak ne yapması, nerede durması gerektiğini sordu. Böyle bir şey ilk olarak başına geldiği için acemiliğinden dolayı özür diledi. Başını düğüme geçirmek için uzatarak cellata yardım etti. Böylece korku göstermeden öldü. Daha sonra karısının Cavit'i hınçlı bir anında boğmakla tehdit etmiş olduğunu Gazi'ye anlattılar. Gazi sakin sakin başka ne yapabilirdi ki dedi. Hükümlerin yerine getirildiği gece Gazi Çankaya'da değildi. O günü gözden uzak çiftlikte geçirmiş, çiftliğin yıl dönümünü öğleyin ayran içerek, akşam da Marmara Havuzu'nun yanında yaptırdığı köşkte, yanında birkaç vekil, mahkeme üyeleri ve bazı dostlarıyla birlikte merasimsiz şekilde yemek yiyerek kutlamıştı. O gece duruşmalardan hiç söz edilmedi. Doktor Nazım'ın kayınbiraderi ve eski hovardalık arkadaşı Harciye Vekili Tevfik Rüştü, bu yemeğe katılmamayı daha uygun bulmuştu. Gazi bir iki gün sonra öğle yemeğine ona gitti. Ailesinin uğradığı kayıptan dolayı üzüntülerini bildirdi ve Tevfik Rüştü'nün dışarıda olduğu için izleyemediği duruşmanın nedenlerini kendisine anlattı. İş öyle bir yere gelip dayanmıştı ki, meclisteki iki gruptan birinin ortadan kalkması gerekli olmuştu. Mesele mahkemeye verildiği için vicdanı rahatsız değildi. Ama daha sonra raporları okurken bir tiksinme jesti yaparak Kılıç Ali'ye bütün bu hikayenin çok tatsız bir iş olduğunu söyledi. Bu işte kullanılan aracın ömrü uzun sürmedi. İstiklal mahkemelerinin böylece siyasal amaçlar uğruna kötüye kullanılan yetkisi öylesine gelişmişti ki, devletin içinde ikili bir otorite tehlikesi ortaya çıkmıştı. Bir yandan mahkeme yargıçları, öte yandan gazinin vekilleri. Bu İsmet Paşa'yı sinirlendiriyor ve hükümette iş görmesini engelliyordu. Bir süre sonra artık dayanamayıp gaziyi bu mahkemeleri dağıtmak zamanının geldiğine inandırdı. Bir akşam Çankaya'da bir toplantıda Gazi laf arasında Kel Ali'ye ''Senin mahkemeyi kaldırmaya karar verdim.'' dedi. Artık lüzumu kalmadı. Kel Ali sorunu inceleyeceğini ve raporunu Gazi'ye sunacağını söyledi. ''Rapor mu?'' diye bağırdı Gazi. ''Ne raporu? Sorunu ben kendim inceledim. Senin mahkeme yarın kalkmış olacak.'' İstiklal mahkemelerinin kaldırılması ertesi gün parti grubunda karar altına alındı. 2 yıl süreyle sorumsuz bir iktidarı tatmış olan mahkeme üyeleri tekrar herhangi bir mebus durumuna döndüler. Artık terör devri sona ermiş, Gazi'nin başka şiddet gösterilerine ihtiyacı kalmamıştı.